Ayrım 18.
Üçüncü Murad'ın muhtelif kadınlardan oğlan ve kız 102 çocuğu olmuştu. Ölümünde bunlardan 20 erkek evladı hayattaydı. En büyük şehzade Mehmet padişah oldu ve padişah olur olmaz öbür 19 kardeşini idam ettirdi. Bunlardan Mustafa ve Bayezid 17-18 yaşlarında, Osman ve Abdullah 13-15 yaşlarında, geri kalan 15'i de henüz meme çocuğuydular. Analarının bağrından feryat ve figan içinde alınarak cellada verildiler. Bu vakalar Osmanlı hanedanı tarihinin en korkunç cinayetlerindendir. Büyük şehzadelerin hocası devrin kıymetli şairlerinden Nevi Efendi'ydi. Bu zatın anlattığına göre bilhassa Şehzade Mustafa gayet güzel bir çocukmuş. Zarif ve ince ruhluymuş, çok güzel konuşurmuş ve şiire, edebiyata karşı da fevkalade meraklı, hevesliymiş. Babasının ölümünü ve büyük kardeşi Mehmet'in tahta çıktığını öğrenince kendisini bekleyen feci akıbeti hissetmiş ve hemen bir kağıt parçasına şu beyti yazarak hocası Nevi Efendi'ye bir vedaname gibi yollatmıştı. Nasiyemde katibi kudret ne yazdı bilmedim. Ah kim bu gülşeni alemde bir kez gülmedim. Türkiye'de ilk defa Latin harfleriyle Türkçe yazı yazan 3. Selim'in kız kardeşi Hatice Sultan'dır. Bu münevver kadın bir ara mahiyetinde çalışmış olan ressam ve mimar Melling'e emir ve ricalarını bu suretle bildirirdi. Melling Türkçeyi azıcık anlar ve konuşur fakat Arap harflerini bilmezdi. 1. Ahmet padişah olduğu zaman 14 yaşlarında bir çocuktu. Gayet dindardı. Peygamberimizin yalın ayağının tabanı resminde bir murassa sorguç yaptırmış ve ortasına mavi mine üzerine altınla kendisinin şu kıtasını yazdırmıştı. Ne ola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi resmini ol Hazreti Şahı Resulün. Gül-i gülzarı muhabbet o kadem sahibidir. Ahmet'u durma yüzün sür kademine o gülün. Koyu mutaassıplar ile Yeniçeriler tarafından tahtından indirilen inkılapçı padişah 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak için İstanbul'da bir hükümet darbesi yapan Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa ile onu bu harekete teşvik eden Sultan Selim taraftarı devlet ricaline tarihimizde Rusçuk yaranı denilir. Rusçuk yaranı ve Alemdar Paşa hükümet darbesini muvaffakiyetle başarmış fakat 3. Selim de düşmanları tarafından sarayda şehit edilmişti. Onun yerine 2. Mahmud'u padişah yapan Rusçuk yaranı, az sonra iktidarın neşesiyle kendilerini çılgın bir sefahat hayatına kaptırdılar. Saraylarının, konaklarının yer altındaki bodrumlarını mükellef salonlar haline döşetip dayattılar. Muazzam avizelerle aydınlattılar. Güya halkın tecessüsünden gizlenerek, buralarda çengiler, köçekler, sazende ve hanedelerle iş-i nuşa koyuldular. Rusçuk yaranının içinde en münevveri kaptan paşa olan Kırımlı Ramiz Paşa'ydı. Divan sahibi şahirdi. O bile bir masalda dinlediği Hatay'ı cariyelerden tedarik etmek için Gürcistan, Kafkasya ve Cezayir, Mısır taraflarına adamlar göndermiş, binlerce altın harcamıştı. Hatay'ı cariyeler bekaretini daima muhafaza eden kızlar imiş. Enderun tarihi müellifi Tayyarzade Atabey şöyle bir vaka naklediyor. Sultan 3. Selim gayet cesur, silah şordukta da hüner sahibiydi. Bir gün başına içi külahlı fes üzerine lahor şal sararak ve kuşağına tabanca ve yatağın bıçağı sokarak tersane kahyası kıyafetinde tebdile çıkar. Mahiyetindeki zevatla kalyoncu neferleri kıyafetine girerler. Sultanahmet Camii altında şimdiki sanat enstitüsünün civarında Sokullu Mehmet Paşa Camii yokuşundaki tenha yerlerden aşağı inerken Yeniçeri tulumbacılarından biri baldırı çıplak zorbaya rastlar. Herif bir kadının yolunu çevirmiş, yürü benimle diye zorlar imiş. Kadın da kardeşim ben ırz ehli kadınım, evim küçük Ayasofya'dadır, çocuğum hasta, eczacı dükkanına ilaç aldım, işte elimde evime dönüyorum, bana ilişme, mahalleme gel sor diyormuş. Tulumbacı ise gözü kararmış ve sarhoş, küfürler savurarak bıçağını çekmiş, tehdide başlamış. Kadın padişah ile yanındakileri görünce, aman kaptan ve kalyoncu din kardeşlerim, beni bu herifin eline halas edin diye ayağa düşmüş. Bunun üzerine tulumbacı hemen yatağına el atıp padişahın üzerine yürümüş. Fakat silahını kınından yarısına kadar çıkarmaya vakit bulamadan Sultan Selim bir yatağın darbesiyle herifi belinden ikiye bölmüş öldürmüş. Kadını kurtarmış. Ertesi günde Baba Ali'ye şu tezkereyi göndermiş. Sokullu Mehmet Paşa yokuşunda maktul olan tulumbacıyı ben öldürdüm. Veresesi var ise şer'an muhakemeye hazırım. Bu garip vaka Ata Bey tarafından 3. Selim'in Metih yolunda yazılmıştır. Aslı esası olmayan bir halk uydurmasıdır. Tarih Sultan Selim'i ince zarif hassas bir şair ve büyük bir musiki şinas ve bestekar olarak tanıyor. Bir rezil Behtat ve Şaki de olsa elini kana bulayacak insan değildir. 19. asrın en zengin devlet adamlarından biri Serasker ve Sadrazam Hüsrev Mehmet Paşa'dır. 90 küsur yaşına kadar yaşamıştı. Enderun tarihi müellifi Ata Bey 9-11 yaşlarında bir çocukmuş. Sünnet olacağı zaman babası Tayyar Ağa büyüklerin ellerini öptürmeye götürmüş. Bu arada konağında emekli olarak oturan Hüsrev Mehmet Paşa'ya da giderler. Paşa, "Ah yavrum, fakir zamanıma rastladın." demiş, sonra bir çekmecin önünde bir müddet bir şeyler karıştırmış ve çocuğa hediye olarak zarflı bir kahve fincanı hediye etmiş. Çocuk kahve fincanını ne yapsın? Bir sandığın bir köşesine atılmış. Aradan uzun yıllar geçmiş, Ata Bey memuriyetlerde dolaşmış. Mühim işlere memur edilmiş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Nihayet gözden düşürülmüş. Yıllarca mazul kalmış, borçlanmış. Ev eşyalarını ucun ucun satmaya başlamış. Evini rehin etmiş, hülasa ümitsiz bir felaket devri. Bir gün akşama ekmek parası yoktur. Hatırına Üsrev Mehmet Paşa'nın fincanı gelmiş. Götürüp şunu satayım da 5-10 kuruş alayım demiş. Fakat hemen satamamış. Biz meğer fincan Ming sülalesi zamandan kalma bir Çin porseleni, zarfı da Memlük sultanları devrinin işi nadide bir sanat eseriymiş diyelim. Hararetli bir bedesten müzayedesine mevzu olmuş. Ata Bey bütün borçlarını ödemiş, evini rehinden çıkarmış, geri kalan parayla da bütün ailesi efradını alıp hacca gitmiş. Galatasaray Lisesi Türkiye'de kuruluş tarihi en eski olan okuldur. Temeli Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Sultan II. Bayezid tarafından atılmıştır. Menkibesi şudur. O zamanlar Galata'nın arkasındaki sırtlar yani Beyoğlu muazzam bir ormanla kaplı bir kırlıktır. Avcıların gezip dolaştığı yerlerdendir. Bir kış günü Sultan Bayezid de oralarda avlanmaya çıkar. Bugünkü Boğazkesen Caddesi'nin geçtiği vadide tipiye tutulur. Sığınacak bir yer ararken gözüne bacasından duman tüten bir kulübe ilişir ve hemen oraya at sürüp kapısını çalar. Kapıyı süt gibi beyaz sakalıyla yüzü nurlu bir ihtiyar açar. "Buyurun padişahım," der. Sultan Bayezid içeriye girer ama şaşırır kalır. Kulübenin içi gül saksılarıyla dolu. Fidanların hepsinde taze taze güller açmış. Padişah ile münzevi derviş saatlerce sohbet etmişler. Sultan Bayezid kalkacağı sırada "Gül baba, benden ne istersin?" demiş. Münzevi de "Padişahım, burada bir mektep yaptır. Bu mektepte okuyup yetişenleri devlet hizmetinde kullan." cevabını vermiş. Saraya dönen padişah hemen emir vermiş. Orada şu kadar 1000 dönümlük arazinin etrafına duvar çekilmiş. İçinde 200 çocuğun okuyabileceği 3 koğuşlu bir mektep yaptırmış. Mektebe bir cami-i şerif, her koğuşa birer hamam, çocukların başındaki amirler için daireler yapılmış. Farisi, Arabi kıraat, yazı ve musiki hocaları tayin edilmiş. Bu arada Gül Baba bu yatılı mektebin Elif Bağ hocası olmuş. İstanbul'da Yenibahçe civarında Mimar Sinan yapısı Hüsrev Paşa Türbesi Türk yapı sanatının çok güzel eserlerinden biridir. Türbede yatan Hüsrev Paşa Kanuni devrinde kubbe vezirliği yapmış, vakar ve haysiyet sahibi bir zattı. Divanda Sadrazam Süleyman Paşa ile hançer sıyırmaya kadar varan şiddetli bir münakaşa yüzünden azledilince kendisini derin bir teessüre kaptırmış ve sarayına kapanarak bir açlık grevine başlamış ve ölmüştür. Hüsrev Paşa Osmanlı tarihi boyunca bu surette intihar eden tek simadır. İstanbul Radyosu'nun çok güzel sinyali Katibim türküsünden bir nota parçasıdır. Bir türkü için güzel bir katip hakkında bir kız ağzından söylenmiştir diye uydurma bir hikaye nakledilir. Türkünün ilk kıtasını hatırlayalım. Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benim, ben katibin, eline karışır. Katibime setrede pantol ne güzel yaraşır. Bu türküde bir güzel katibi övmekten ziyade genç ve güzel katibi tehzil manası vardır. Ve bir kız ağzından söylenmiş olmaktan ziyade bir İstanbul külhanesinin karihasına yakışmaktadır. Türkü Kırım Harbi içinde Abdülmecit devrinde çıkmıştır. İkinci Mahmut Avrupalı kıyafetini ordu mensubinine giydirmiş fakat sivil memurları bu hususta serbest bırakmıştı. Abdülmecit Kırım Harbi başlayınca bu mecburiyeti İstanbul için en küçük bir katibe varınca sivil memurlara da tatbik etti. Memuriyetinden başka geçim vasıtası olmayan fukara ve orta halli ailelerin çocukları lata, cübbe ve şalvar yerine setre ve pantolon giydiler. Mutaassıplar da bunu dillerine dolayıp gavur mükallitliği dediler ve pantolonla sokağa çıkmayı iç donuyla çıkılmış gibi saydılar. Hele genç ve eli yüzü düzgün katipler büsbütün dile düşürüldü. Kırım Harbi'nde müttefiklerimiz olan İngilizler, Fransızlar ve Sardinyalıların orduları İstanbul'dan geçmişti. Üsküdar civarında Selimiye Kışlası da bu gayrimüslim Avrupalı müttefiklerimizin emrine hastane olarak verilmişti. İstanbul'dan geçen İngiliz ordusunda bir de İskoç alayı vardı. Meşhur gaydaları ve pantolon yerine kısa etekleriyle İskoçyalılar, İstanbulluların pek tuhafına gitmişti. Ve bu garip kıyafetli yabancılara donsuz asker lakabını takmıştı. İskoç alayı şarkı hareket ederken bir İskoçyalı bestekar bu alay için hususi bir marş bestelemişti. Bu marşın bestesi bizim Katibim türküsünün nameleridir. İşte bir İstanbul külhanesi Avrupalıların Selimiye kışlasında yerleşmesine Üsküdar'a gider iken diye genç katipler hakkında yukarıdaki türküyü yazmış, ona beste olarak da donsuz askerlerin marşını almıştı. Sonraları çalgılı küçük konsol saatleri çıktı. Bu saatler Türkiye'ye evvela İskoçya'dan geldi. Fabrika bu güzel marşı da saatin nameleri arasına yerleştirmişti. Katibim türkülü saat diye İstanbul halkından bu saatleri almayan kalmadı. Hakikaten kıvrak, oynak, şirin namelerdi. Boğaz içinde seyr-ü sefer asırlar boyunca 1, 2, 3 veya 5 çifte kayıklar ve pazar kayıkları ile yapılmıştır. Hem yük ve hem de yolcu götüren pazar kayıkları da Boğaz içi köylerinin cami ve mescitlerine vakıf olarak hayır sahipleri tarafından yaptırılır, kürekçi ücretleri ödendikten sonra geliriyle bu mabetlerin ufak tefek tamirleri temin olunurdu. Kırım Harbi'nden sonra iki İngiliz Boğaz içinde buharlı vapur işlettiler. Fakat bu pek kısa sürdü. Hükümet müteşebbislerine mani oldu ve İstanbul ile Boğaziçi köyleri arasında iki tersane vapuru tahsis etti. Bunlardan biri Rumeli kıyısına, diğeri de Anadolu kıyısına olmak üzere günde ancak iki sefer yapıyordu. Geceleri Boğaz'da demirliyorlardı. Sabahleyin köylerden yolcuları toplayıp İstanbul'da Sirkeci iskelesine geliyorlar, akşamları da Boğaz'a dönüyorlardı. Boğaz köylerinde vapur iskeleleri yoktu. Halk vapurlara kayıkla gidiyor ve köy önünde duran vapurlardan keza kayıklara binip dönüyordu. Tıpkı açıkta demirlemiş posta gemileri gibi. Son köy Rumeli yakasında İstinye, Anadolu yakasında Kanlıca'ydı. Vapurlar bu köylerden alacakaranlıkta akşamları da Sirkeci iskelesinden ezana doğru saat Alaturka 11 sularında kalkıyordu. Asıl enteresan tarafı bilet usulü yoktu. Baba Ali'de beylikçi odasında bir abone defteri açılmıştı. Herkes aylık üzerinden ücretini peşin yatırıyordu. Tespit edilen ücret cetveli de pek şirindir. İstanbul'dan Kandilli'ye ve Rumeli Hisarı'na gidecek bir efendi gidip gelme ayda 250 kuruş. İstanbul'dan Kanlıca'ya ve İstinye'ye gidecek bir efendi gidip gelme ayda 300 kuruş. Bir efendi bu ücretle yanında bir uşak götürebilir, bir uşak daha götürecek olursa ikinci uşak için 120 kuruş daha öder. Bir efendi yanında 2'den fazla uşak götürecek olursa 2'den fazlası için toplu para ödemez. Bu fazla uşaklar için köylere çıktığında orada bekleyecek memura adam başına 100'er para öder. 3. kaset 1. yüzün sonu. Sair ahaliden beylikçi odasına para yatırmayıp da icabında vapurla gidip gelmek isteyen, her seferinde karaya çıktığında memuri mahsusuna Kandilli ile Rumeli Hisarı için 100'er para, Kanlıca ile İstinye için 3'er kuruş verir. Bu ücret tarifesini okuduktan sonra arkasına uşaklarını dizmiş, bala veya ula rütbesinden bir efendinin şatafatlı vapur yolculuğu göz önüne getirilsin. Şirketi Hayriye'nin kuruluşu Boğaziçi seyri seferinde büyük bir inkılap olmuştu. Böyle bir şirketin kurulması lüzumunu ilk düşünenler de iki büyük Türk veziri, Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa ile Adliye Nazırı Müverrih Cevdet Paşa'dır. O zamanlar her ikisi de Baba Ali Efendisi bulunuyormuş. Bir yaz Bursa'ya gitmişler. Kaplıca'da bellerinde peştemal havuz kenarına oturup sohbet ederlerken, söz Boğaz sefalarına, oradan tersane vapurlarının intizamsızlığına gelmiş. İki genç adam heyecana kapılmışlar. Hemen Kaplıca'nın soğukluğuna çıkıp hamamcılardan hokka, kalem ve kağıt istemişler ve Boğaz içinde vapur işletmek için kurulacak bir şirketin ilk nizamname müsveddesini Kaplıca soğukluğunda ayaklarından alın, bellerinde peştemal, çıplak hamam kılığıyla yazmışlar. Sira Güzalı, Arşimed'in hamamda meşhur kanununu bulduğu gibi. Kitabın sonu. Sayfa 130. 20 Aralık 2005.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25